Merhaba basketbol severler, Europot'un yeni bölümüyle karşınızdayız uzun bir aradan sonra. Buğra hoş geldin.
Hoş bulduk Pelin. Ya ben hep bu klasik giriş cümlemi yapıyordum normalde ama gerçekten Europot'u ilk çekmeye başladığımız dönemdeki kadar heyecanlandım şu an. Çünkü sanki ilk defa çekiyormuşuz gibi çok uzun bir zaman
evet,
geçti
hakkında
üstünden.
Evet, var yani çünkü bayağı haftalar geçti gerçekten. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz için Buğra başka bir platformda da yine spor medyacılığıyla ilgileniyor. İşlerimiz gerçekten yoğun, o yüzden istediğimiz kadar vakit ayıramıyoruz. Bunun için sizden özür diliyoruz ama yani elimizden geleni yapıyoruz gerçekten. Şimdi vaktimiz aslında kısıtlı olduğu için ve çok uzun haftalar olduğu için önümüzde konuşacak takımlarımızla sınırlandırmaya karar verdik bu bölümümüzde. Daha sonra tabii ki sonunda geldiğimiz sürece kadar inişleri çıkışları olan takımları da bir değerlendireceğiz genel olarak. Şimdi temsilcilerimizi konuşacağız dedik. Anadolu Efes'le başlayalım. 9. haftada kalmıştık en son. Buğra, evet, Alba Berlin'le karşılaştı Anadolu Efes. 90-63 galip geldi bu maçta. Anadolu Efes için kötü giden bir sürecin sonunun habercisi miydi acaba bu maç? Nasıl değerlendirirsin?
Yok değildi. Çünkü birazdan konuşacağız. Hani 15. haftaya kadar geldiğimiz için bu maçı muhtemelen Ergin Ataman bile unutmuştur. Yani değildi ama tabii ki Alba Berlin bu sene, yani geçen senelere göre zaten hani Alba Berlin hep konuşuyoruz. Ligin mütevazı bütçelerinden ve takımlarından her zaman da hani yani bu ligde mücadeleci kalmaya çalışıyorlar tırnak içinde. Daha fazla gidecekleri bir yol yok bu yapılanmayla. Ama ondan da bir tık uzaktalar. Çünkü tekrar bir Aitor Garcia-Renese'nin ayrılması, işte bazı oyuncuların ayrılmasıyla yerine Israel Gonzalez geldi teknik patron olarak. Öyle yani yeni bir yapılanmaya da girdiler. Nispeten birkaç sezona göre daha da zayıf bir kadrolar var. Şimdi Alba'yı yenmemek biraz olmaz hedefleri olan bir takım için. Efes bunu en azından başardı bu inişli çıkışlı süreçte. Hani gidip Alba Berlin'de de kaybetseydi yani daha da kötü şeyler konuşuyor olabilirdik Efes adına.
Ama o zamana kadarki gidişinden dolayı şey bile dediğimizi hatırlıyorum. Ya Alba Berlin'e de kaybetmez ama hani belli de olmaz
Vallahi
demiştik.
Fenerbahçe'ye yenildi mesela Alba Berlin'e deplasmanda yani. Olmuyor da değil hani. Tabii ki Alba Berlin'de Euroleague'de olduğuna göre herkesi yenebilecek bir potansiyeli sahip hani gününde olduğu zaman, ama hani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani en azından orada bir kayıp gelmedi bu asansör dönemde. Yani indi çıktı zamanlarında Alba'yı geçmeyi başardı Efes. Ya bu maçın hani maç maç zaten artık detaylara inemeyeceğim maalesef. Çünkü hani
Evet.
uzun bir süre oldu. Buradan Avrupa'nın diğer kulüplerinde yaptığımız detaylı yorumları bekleyen arkadaşlardan da özür dilerim. Temsilcilerimizi konuşacağız ama böyle daha kısa aralıklarla bir program yaparsak diğer kulüpleri o zaman daha çok dahil edeceğim işin
Tabii ki.
içine. Dahil etmeye çalışacağız ve detaylı incelemelerle karşınızda olacağız. Yani Efes cephesinden böyleydi. Maç basit bir maçtı kağıt üstünde. Burayı kazasız geçmek önemliydi. Alba için de zaten söyledim. Hem maça girmişken yani Alba bu sene tekrar yapılıyor. Zaten mütevazi ve düşük bütçeli bir takım. Ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydular.
Tamam, hafta hafta gidelim diyorum. O zaman 9. haftadan Fenerbahçe'nin Armani Milan'la olan
Tamam,
maçına
hafta
bakalım.
hafta gidelim ama genele bağlı olarak gidiyoruz
Tabii ki,
zaten.
tabii ki.
Yani
Evet, bu bizi çok heyecanlandıran bir maçtı. Yani büyük bir heyecanla bekliyorduk. 68-43 mağlup oldu Fenerbahçe bir maçta. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin bu maçtaki
ya
performansını?
şimdi çok geriye gidiyoruz tabii ki
Evet.
haftalarda ama şimdi son dönemde birazdan konuşacağız. Fenerbahçe'nin gerçekten yükselen bir form grafiği var. Bu Fenerbahçe'nin kayıp olduğu dönemlere dayanıyor aslında. Yani tamamen oyundan ne beklediğini ne Djordjevic ne oyuncular ne taraftar biliyordu. Neler hani o oyuna eklenmeli, çıkarılmalı bunlar belli değildi. Taşlar yerine hiç oturmamıştı. Hatta pozisyonlar bile belli değildi. Yani 1 ve 2 numarada özellikle kimin ne kadar dakika alacağı ve hangi rolde olacağı. Ya Milano'da sezona gümbür gümbür girmiş bir takım olarak kadro kalitesinin de ağırlığıyla çok gerçekten zor geldi Fenerbahçe'ye. Yani yüksek seviyede geldi. Bu işin açığı hani kimse darılıp gücenmesin. Milano o dönemki formuyla, o kadrosuyla bizi zaten 43 sayıda tuttu. Yani gerçekten yani dramatik bir maç oldu. Ha biz de Milano'yu 68'de tuttuk gibi görünüyor. Düşük skorlu bir maç oldu. Sert
Evet.
bir maçtı ama Milano gerçekten Fenerbahçe'yi yani tabiri caizse basketbol terimiyle hani sertlik anlamında demiyorum ama yani faullü sertlik doğradı yani. Çok sert geldi Milano. O yüzden hiçbir varlık gösteremedik. İçeride bu maçı kaybetmek hoş olmadı. Ama ya işte hep şeye bağlayacağız. Şimdi haftalar birbirine geçiyor sürekli. Buraları hızlı geçelim istersen.
Tabii.
Şeye bağlayacağız. Genelde oturması düzenin buraları zaten unutmamızı sağlayacak ileride yani. Ondan söz edeceğiz. Buralar biraz kayıp zamanlar yani. Hani ne olduğu belli olmayan, sezona daha henüz mantalite olarak iyi başlamamış Fenerbahçe'nin düşük performans gösterdiği özel günlerden bir tanesiydi yani. Öyle nitelendirebiliriz yani.
Bu arada Milano'nun oynadığı basketbolda gerçekten hani izlemeye değerdi.
Değerdi,
Evet.
Değerdi. Şimdi mi zaten hani kısa geçeceğimiz periyotta inişteki çıkıştaki takımları da konuşacağız. İşte Fenerbahçe'nin ağını aldıktan sonra Milano'da fazla yaşamadı. Ondan da bahsederiz birazdan.
Peki o zaman hızlıca 10. haftaya geçelim. Anadolu Efes ve Olympiakos karşılaşması. Anadolu Efes buradan da galibiyetle dönmüştü. Hatırlayalım, 88-69. Hatta Anadolu Efes için bir galibiyet serisinin başlangıcı aslında 9. haftadan beri diyebiliriz. Nasıldı bu maç? Nasıl değerlendiriyorsun?
Yani bence en çok önemli galibiyet bu oldu Efes için. Çok önemli yani. Çünkü Olympiakos bu ligin en diri, en iyi basketbol oynayan takımlarından bir tanesi. Benim gördüğüm, elindeki malzemeye bakarak söylüyorum tabii ki yani koçun, Barzokas'ın. Gayet iyi oyun oynuyor ve 88-69 gibi hiç tartışmaya mahal vermeyecek. Yani yakınına yaklaştırma Efes Olympiakos. Tabii maç içinde gel gitler oldu karşılıklı ama Efes net bir galibiyet aldı ve bir mesaj verdi burada aslında. Biz hala son şampiyonuz, öyle elini kolunu sallayıp bizi yenemezsiniz mesajı geldi Efes'ten. O ya onun için önemliydi ama tabii ki de Efes'te sular halen durulmadı, durulmuyor da. Yani şey olarak tabii oyun bazında diyorum, yoksa hani şey bir karmaşa yok. Yanlış anlamasın hani uzaktan takip edenler basketbol Euroligi. Yani performans olarak diyorum. Efes'te sular durulmuyor. Bir iniş bir çıkış hala sürüyor ama bu çok önemli bir mesaj maçıydı. Hani maç özelinde bir şey söyleyecek olursam mesajı da net olarak verdi Efes. Bizi evimizde en azından öyle gelip yenemezsiniz dedi. Çok da olumlu bir hafta oldu Efes adına orada. Oyun olarak da iyiydi takım.
Bu arada taraftar desteği çok büyüktü gerçekten o maçta.
Sanırım bu maçtı değil mi? Yani bu maçtan önce Ergin Ataman artık taraftarın devreye girmesi gerekiyor demişti. Taraftar bence o haftadan beri de zaten elinden geleni
evet
yapıyor. Artık yani Ataman'ın da bunun arkasına en azından sığınacak bir yeri kalmadı. Artık taraftar işini yapıyor. Efes de işini yaparsa eski özlenen güzel günler geri gelir.
Peki yine heyecanla izlediğimiz maçlardan biri Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih. Bayern Münih'in maçlarını izlemek hakikaten keyifli oluyor. Çok mücadeleci bir takım gerçekten. Şimdi 71-63 maalesef Fenerbahçe mağlup oldu ama çok güzel bir maçtı. Yani mağlubiyetimizi bir kenara bırakırsak hakikaten izlemesi, seyir zevki iyi maçlardan biriydi. Evet, senin yorumlarını alalım bu maçla
vallahi
ilgili.
Valla ben Andrea Trinchieri'yi ben sevmediğimi söylemiştim.
Evet, sevmiyorsun.
Ama basketbol olarak takdir ettiğimi de söyledim ama şeyi de seviyorum mesela. Kenarda izlemesin. Maçta bazen Trinchieri'yi izlemek bile bana keyif veriyor. Abi, ilginç hareketler sergiliyor ya sağ kenarında. Bazen böyle hani bir Laurel Hardy filmi gibi, bir sessiz sinema gibi hakikaten güzel oluyor. Ama Bayern zaten 2-3 senedir hızlı ve tempolu bir basketbol oynuyor. Seyir zevki de o yüzden yüksek yani, maçları da hep çekişmeli geçiyor. Fenerbahçe'nin şimdi o çalkantılı dönemde Bayern Münih'e gücü yetmesi gerçekten biraz zordu. Yani Efes de mesela Bayern deplasmanından mağlubiyet aldı 14. haftada, onu da konuşacağız. Ya bizim şu anki form durumumuzla iki Türk takımında Bayern Münih'i Almanya'da yenmesi zor. Çünkü ne oynayacağını bilen bir takım var karşıda. Bir kere bu çok önemli yani. Hani karşıdaki takım ne oynayacağını biliyor, siz bilmiyorsunuz. O zaman zaten 1-0 geride başlıyorsunuz maç. Almanya'da bir de bir seyirci de vardı Fenerbahçe'nin oynadığı dönemde. Şimdi Bavyera eyaletinde Covid vakaları yüzünden salonlarda seyirci yasaklandı ama o dönem bayağı da coşkulu bir seyircisi de vardı Bayern Münih. Orada oynamak kolay değil. Geçen senenin de önemli takımlarından Bayern Münih, Final Four'un kapısından döndüler yani. O yüzden net bir galibiyet almadı. Almadı aslında Bayern Münih. Yani net bir galibiyet aldı diyemem. Bayağı da son ana kadar Fenerbahçe
oyunu çekişmeli bir maçtı.
Sürükledi. Ama güç yetmedi. Yani güç yetmedi ve şey yetmedi. Bilgi yetmedi. Bir dediğim gibi ne oynayacağını bilen bir takım var. Maçın sonunda siz ne oynayacağınızı düşünürken Bayern'in oynayacağı şey çok net belli ve orada zaten bir kırılma yaşadı. Ya bu tarz maçları Fenerbahçe'nin ve Efes'in kaybetmesi çok normal. Bayern Münih bu ligin en iyi belki 8 takımından bir tanesi. Deplasmanda Bayern'e yenilmek çok avesle iştigal bir durum değil yani. Hani buradan onu mesela belki o Georgevic de eksi yazabilir. Yani maçtan önce belki de yazdı kafasında. Hani biz bu maçı yani bakıyordur işte fikstüre. Biz buradan ilk galip geliriz. Buradan mağlup oluruz falan. Bir şey kuruyordur. Onu belki de eksi de yazdı yani. O öyle bir maç
Muhtemel.
Bayern Münih. Çok mühim değil. Burada mücadele önemliydi. Fenerbahçe gereken mücadeleyi bence ortaya da koydu yani. Sadece dediğim gibi biraz tecrübe, bilgi eksikliği orada farkı yaratan unsur oldu.
Peki hemen 11. haftaya geçelim o halde. Anadolu Efes ve Asmanoka. Evinde Anadolu Efes 98-77 mağlup etti Asmanoka'yı. Olaylı bir maçtı, değil mi?
Ya
Asmanoka
bizim
açısından
açımızdan
düşünürsek.
değil. Monaco kendi
Evet.
içinde belli şeyler yaşadı.
Mark James'liğini gösterdi.
Ya Mike James her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Mike James böyle bir karakter. Takımınızda bulunduruyorsanız yaptıklarına da katlanacaksınız. Ama sonraki haftalarda forma giymeye devam etti bu arada. İlk herhalde hem koçla hem kulüple. Zaten kulüp Mike James'in yanındaydı da yani demek ki sular durulmuş orada. Mike James'e de istediği verilmiş bu arada belli. Yani Efes maçında birazdan konuşuruz. Mike James at koşturuyor sahada. Ama maç Mike James'in eline bakan bir takıma dönüşürseniz kaybetmeye mahkumsunuz. Çünkü
Kesinlikle.
yanınızda işte Kurbanov, ondan sonra Clyburn, Voigtman gibi isimler yok. CSKA Moskova'daki gibi. Hani Mike James'in o defektlerini kapatacak kalibrede oyuncular yok açıkçası Monaco'da. O yüzden de Mike James'e teslim ederseniz topu kaybetmeye mahkumsunuz. Efes önemli bir galibiyet almış oldu böylece. Yani yani nasıl diyeyim 3 maç üst üste kazanmış oldu. Bu
Evet, çok önemliydi.
galibiyet serisinin başlaması adına önemliydi ve ki bu galibiyetler gelmesi gerçekten çok diplerde kalacaktı Efes. Hem mental olarak kırılacaktı hem de yani pozitif bakamayacaktı ileriye. Şimdi en azından bu galibiyetlerle 10. sıraya kadar gelmişti Efes ve playoff potasında yaklaşmıştı. Yani en azından bir amaç tekrar takımın üzerine oturmuştu. Fakat yani oyuna baktığımızda yani Efes de 98 sayı attı bu arada. Hani geçen seneki Efes'i anımsattı. Yüksek skorlu ve herkesin oyuna girdiği bir maç oldu. Ama bu Monaco ölçü değil işte. Mesele
Evet.
orada. Monaco ölçü değil. Monaco attığı zaman var olan bir takım ama atamadığında da hemen kaybolan bir takım. Burada en büyük problem Mike James'in topu eline alıp oyuna hükmetme çalışmaları. Paris Lee falan hani yine etkili olmaya çalıştı ama biraz daha topu o tarz oyun kuruculara paylaştırabilselerdi Efes'e büyük zorluklar çıkarabilirlerdi ama Mike James bazlı bir oyun mağlubiyetin faturası.
Peki Fenerbahçe ile devam edelim. Şimdi Anadolu Efes'in aksine Fenerbahçe Beko'da üst üste mağlubiyet serisi devam ediyor. Žalgiris Kaunas'la karşılaşmıştı. 86-75 mağlup oldu Fenerbahçe. Yani neler oldu bu maçta? Yani neden bu kötü gidiş durmadı bu maçta da?
Ya durmaz. Şimdi şöyle 2 maç üst üste yenilmişsiniz. Zaten sezon başından kötü bir motivasyonla geliyorsunuz. Žalgiris de aksine yani 0-8'den sonra ilk galibiyetini almıştı. Sonra Fenerbahçe maçına çıktılar. Yani takım yeni bir ivme kazanmışken Fenerbahçe'ye denk gelmesi çok kötü oldu. Ya yani bu işin bahanesi değil yani. Žalgiris gibi bir takıma yenilmemelisiniz. Bu sezonki Žalgiris gibi bir takım. Ama Litvanya deplasmanları Žalgiris zordur her zaman. Çünkü orada da planlı sistemli bir takım olur. Yani kökenlerine dayanarak söylüyorum. Geçmişi olan bir kulüp Žalgiris ve oyunu oturmuş yani tamamen Litvanya basketbolunun karakterini yansıtan bir takım. Ama Fenerbahçe orada yani böyle bir biraz üstüne ölü toprağa serpilmiş gibi. Žalgiris akınlarına hiçbir türlü cevap veremedi. İstediği olmadı Fenerbahçe'nin. Hani oyununu yansıtamadı sahaya. Aslında Žalgiris büyük mükemmel bir maç çıkarmadı bence.
Evet,
Fenerbahçe
kesinlikle.
istediği olmadı. Savunma ama çok kötüydü. 86 sayı yemek Yani Fenerbahçe'yi bir takıma ben bile fazla yani hani bu maçta. Ya Fenerbahçe çok savunmasıyla öne çıkmıyor bu sene. Tabii ki iyi savunma yaptığı zamanlar mükemmel bir sekans yakalıyorlar ama daha çok hızlı ve hücumlar, geçiş hücumları ve karşılıklı hani ataklarla Fenerbahçe var olan bir takım bu sene görüntüsü öyle ama böyle de savunma olmaz yani. Žalgiris'ten 86'ya 75 at. Böyle bir kimlikle zaten kazanmanız mümkün değil yani. Ya böyle bir şey geçirmese tabii daha iyiydi süreç Fenerbahçe. Hani bugünlere gelene kadar diyeyim birazdan konuşacağız ama tabii demek ki böyle olması gerekiyormuş. Buradan da alınması gereken dersler varmış ki bunlar yaşandı yani. Hani ne diyebilirim ki yani Žalgiris'e yeniliyorsunuz işte deplasmanda ligin dibindeki takımı artık nasıl değerlendirirseniz yani.
Peki, o zaman 12. haftaya gelelim. Derbinin olduğu hafta bu. Fenerbahçe Beko'yla Anadolu Efes. İki temsilcimiz birbirleriyle karşılaştı. Çok zevkli bir maçtı bu da gerçekten izlemesi. 89-84 Anadolu Efes'in galibiyetiyle sonuçlandı bu maç. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğindeydi, hatırlayalım. Yani dediğim gibi çok keyifli bir maçtı. Yani ikisi de temsilcimiz sonuçta iki takım da. Hani hangi birini tutsak maçı izlerken şaşırdık gerçekten. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Anadolu Efes yine hani galibiyet serisine bir yenisini daha eklemiş oldu. Fenerbahçe Beko için yine bir mağlubiyetle sonuçlanmış oldu arka arkaya.
Valla bence maç Fenerbahçe'nin hakkıydı. Bir kere onu söyleyeyim. Ya hakkıydı demeyeyim. Şimdi yanlış olur. Efes hak etmese nasıl kazansın? O zaman dışarıdan faktörler giriyor gibi oluyor işin içine. Öyle demek istemiyorum da yani Fenerbahçe daha iyi oynadı aslında Efes'ten. Ama Efes'te tabii ki Shane Larkin gibi önemli bir faktör vardı. Onun etkileyici bir performansını izledik. Uzun bir aradan sonra diyeyim. O yüzden de X faktör Shane Larkin olunca, kadronuzda o kadar kaliteli olunca Fenerbahçe'nin nefesi yetmedi uzatmalarda. Yani elinden geleni yaptı ama Fenerbahçe maçı uzatmalara
Evet,
taşıdı.
evet.
Hani mücadelesini verdi, skoru da yüksek tuttu. Hani Fenerbahçe 84 sayı attı. Çok görmüyorduk Fenerbahçe'den o dönemde bu kadar yüksek skor üretimini. Ama gel gelelim ki hani nasıl İkinci galibiyetini alan Žalgiris'e çattılarsa ondan önceki hafta orada da form grafiği yani bir 4 haftalık periyotta pik yapmış bir Efes'e çarptı Fenerbahçe. Ama son dönemlerde izlediğimiz en çekişmeli, en zevkli Türk derbilerinden bir tanesi EuroLeague'de. Benim hoşuma gitti gayet maç oynanan oyunda. Keşke bütün şeyleri böyle oynayabilsek. Hem ligdeki hem Avrupa'daki maçlarımız böyle geçse de herkes izlemekten keyif alsa yani. Efes kanadında da hani tamam son söyleyecek bir şey olursak yani gerçekten hücum aksiyonlarının düzeldiğini gösteren bir maç oldu bu yani Monaco maçından sonra orada da bir 98 sayı vardı. Efes'in hücumu hatta Olympiakos da dahil edersek kendine gelmiş gibi görünüyordu. Bu da perçinleyen bir maç oldu yani.
O zaman dengelerin değiştiği bir sonraki haftaya geçiyoruz hemen 13. hafta. Anadolu Efes Barcelona ile karşılaştı kendi evinde. Geçen seneki finali izler gibi olduk hakikaten çoğu yerinde. 93-95 mağlup oldu Anadolu Efes. Maç uzatmalara gitti. Son saniyede atılan bir topla. Çok heyecanlanmıştık uzatmalara gidince. Efes hani kazandı kazanacak gibiydi. Ama yine hani son anlarda kaybettiği bir maç oldu. Evet, neden böyle oldu? Nasıl değerlendiriyorsun bu maçı?
Yani neden böyle oldu? Hani olabilir sonuçta basketbol yani spor. Efes bence kazanmayı hak edecek kadar iyi oynadı ama tabii Barcelona da öyle oynadı yani. Hani iki takımın da hakkını vermek lazım. Maç kalitesi bayağı bu sene gördüğüm en yükseklerden bir tanesiydi. Hakikaten playoff veya yani Final Four maçı gibiydi. Keşke hakemler de biraz işin içine girmeselerdi bu kadar. Tartışmalı kararlar. Ben hani hakem konuşmayı sevmiyorum ama şunu da demeyeceğim yani. Efes'le yine aleyhine kararlar çıktı. İşte Shane Larkin niye atıldı falan değil mi? Yok Mirotic atıldı. Yani tabii ki normal Mirotic'in atıldı ama Mirotic atıldı. İşte oradan Lamonica Klasik geldi. Larkin'i attı öyle olunca. Niye bilmiyorum yani.
Lemonika zaten bizim lanetli hakemimiz.
Hani ilginç. Onu attı. İşte sonra teknik fauller, Ergin Ataman çıldırdı. Hani ya keşke böyle olmasaydı ama ben izlerken bu arada zevk alıyorum böyle olaylar, hadiseler olduğunda. Basketbolun içinde var çünkü. Hani atmosferi de yükseltiyor ama hakemler karışmasa daha iyi olurdu maçın içine. Onun haricinde Efes'ten bir mağlubiyet aldı. Ama bu mağlubiyet çok normal. Yani iki sayı galip de gelebilirdi. Orada hı hı. oynanan oyuna bakmak lazım. Bence sezonun en kaliteli oyunlarından bir tanesini ortaya koydu Efes Barcelona karşısında. Barcelona'nın bu arada birçok eksiği vardı ama Yasikevicius'un oyununa daha uygun bir kadro vardı bu sebeple sahada. Ve onu da güzel işledi Litvanyalı koç. Kazanmayı bildi. Her türlü hani dış etken, iç etkene rağmen yani kazanmayı bildi Yasikevicius. Efes'te sonuna kadar getirdiği, kazanabileceği maçı kaybetti. Bu da bu sezon için diyorum. Tabii ki Efes tecrübeli bir takım ama bu sezon içinde Efes'in son top tecrübelerinden biri olarak akıllarda kaldı. Hani ileride playoff veya Final Four yapabilirse Efes en azından son toplar için bir deneyim oldu Barcelona'ya karşı. Bunu başaramadı Efes. Artık biraz daha çalışırlar herhalde oralara.
Bir sonraki karşılaşmalarını heyecanla bekleyeceğiz o halde. Evet, dengelerin değiştiği hafta olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe Beko'da uzun süren mağlubiyet serisinden sonra bir galibiyet elde etmiş oldu AS Monaco'ya karşı. 96-86 yine yüksek skorlu maçlardan biriydi. Fenerbahçe artık nihayet dedirtti. Bir nefes aldı gerçekten bu galibiyetle. Nasıl değerlendiriyorsun?
Fenerbahçe'nin yenebileceği bir takımdı Monaco. Çünkü aynı formatta oynuyorlar ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi daha yüksek. Monaco'da aynı geçiş oyunu, hızlı oyun. Ama ben burada, bu arada kusura bakmasın dinleyenler, bir dilim sürçtü az önce. Efes maçında, Efes Monaco'dan bahsederken Fenerbahçe Monaco diyecektim. Mike James'in hani baskın olduğu bir oyun gördük diye şey dedim yani. Efes Monaco dedim. Bir an dalgınlığıma geldi. Bu maçı söylüyordum işte. Mike James asıl burada. Tamamen sazı eline aldı. Ve takımı katletti yani. Katletti. Tamam, ilk yarının sonunda işte uzaktan üçlük attı. Oyunu dengeye getirmeye çalıştı. Yine spektaküler birkaç hareketi falan var ama bütün diğer oyuncuları devreden çıkardı. Yine de burada dikkat edilmesi gereken unsur, Fenerbahçe 86 sayı yedi. Ne olursa olsun Monaco. Bence bu çok.
Tabii genel olarak yüksek
skorlu bir maç. Ama bu da maçın gidişatıyla alakalıydı. Dediğim gibi iki takım da savunmayı daha aşağı çekip hızlı geçiş hücumlarıyla birbirlerine atarak kazanmaya çalıştıkları için bu çok normal. Çünkü Fenerbahçe'nin 96 attığını da çok sık görmüyorduk yani bu döneme kadar. Hatta neredeyse hiç görmüyorduk. Bu biraz maç özelindeki durumdan kaynaklanıyor. Çok yüksek skor ve bu tarz bir tablo. Vallahi hani iyi nefes aldı Fenerbahçe. Ve buradan da bir ivme yakaladı. Monaco iki takımımızın da aslında düştüğü dönemlerde azıcık ayağa kaldıran takımlardan oldu.
Evet.
Kendilerine de buradan teşekkür ederiz yani. Zvezdan Mitrovic ve Mike James ikilisine de bol şans diliyorum sezonun geri kalanlarında. Vallahi yani bilmiyorum, işleri çok kolay olmayacaktır.
Peki o halde hemen 14. haftaya geçelim. Anadolu Efes için şimdi geçen bir önceki hafta Barcelona'ya olan mağlubiyetinin normal olduğunu söyledin. Hani kazanabileceği de bir maçtı ama işte son toplarda kaybetti.
Ya tabii o mağlubiyet sayılmaz yani. Hani şöyle sayılır. Yani iki sayı sona gelmiş maç. Artık evet. Kimin kazanacağı
işte
belli olmaz.
Ama işte hani bu haftada bir mağlubiyetle takip etmeseydi tabii ki. Şimdi Bayern Münih'e mağlup oldu Anadolu Efes 83-71. Yine bir Bayern Münih bizim Türk takımlarından birini mağlup etmiş oldu. Yani çekişmeli geçen bir maçtı. Yani Efes kazanır aslında hani o şeyi tempoda. Ya Barcelona mağlubiyetini dediğin gibi çok bir şey olarak, kıstas olarak değerlendirmemiştik. Kazanabileceği bir maçtı ama olmadı. Neden olmadı? Nasıl bir oyun ortaya koydu sence Anadolu Efes?
Bence Efes bir oyun koymadı ortaya. Ben Efes'in tam sezon başı iyi değildi Efes ama şu anda da inişli çıkışlı bir grafik var. Bu sahadan kaybolduğu maçlardan bir tanesiydi ya. Tamam, etkili olduğu dönemler oldu maç içinde Efes'in ama geri kalan kısımda tamamen Bayern kontrolü, her şeyi ele geçirdi. Baskı, bütün şutları girdi Bayern Münih'in. Çünkü doğru şut seçimleri vardı. Efes, ya Efes kısalardan katkı alamadığı zaman Efes tamamen raydan çıkıyor. Zaten hani Shane Larkin ve Vasil Yemis için bu sezon böyle çok şaşalı bir performans olmadığı için üçüncü bir kısanın katkı vermesi Efes için hayati önem taşıyor yani. Hani iki oyuncunun skoru yetmiyor Efes'e, bir de uzun katkısı. Üç kısanın kesinlikle skoru ve performans üretmesi gerekiyor. Bu da gerçekleşmeyince mağlup oluyor Efes. Yani şöyle söyleyeyim, Bayern şampiyon olduğu yılda Efes yenmişti. ters geliyor bir kere Bayern Münih'e.
Evet ya,
oyun
Bayern
olarak.
Münih pek çok takıma ters gelen bir takım sanki.
Ya bilmiyorum, bir mücadeleci takımlar, o yüzden hani bırakmıyorlar maçı, pes etmiyorlar. Ama yani Efes hiç güzel bir oyun ortaya koyamadı açıkçası. Ne seyir zevki açısından ne bir şey. Ben seyircisiz maçta bir de Bayern Münih'e farklı mağlup oldu. Ne kadar hani çekişmeli gibi geçse de maç, ben Efes'in oyuna hiçbir zaman ortak olabildiğini düşünmüyorum maç içinde. Sadece dediğim gibi zaman zaman böyle bir skora yakın durduğu dönemler oldu. Şutlar veya şeyler girince yani periyodik olarak orada. Ama oyun hakimiyeti her şey Bayern Münih'in elindeydi. Andrea Trinchieri dersine iyi çalışmış. Ergin Ataman'ı bayağı ağır bir mağlubiyete uğrattı bence. Taktik anlamda da kenarda. Ben Ergin Hoca'nın hiçbir şey üretmediğini düşünüyorum o maçta. Trinchieri bayağı strateji yapmış gelmiş maça. Yani Ergin Ataman evden muhtemelen köfte ekmeğini yiyip çıkmış gelmiş yani. Köfte ekmek muhabbet de, Ergin Ataman'ın bir röportajında vardı. Köfte ekmek seviyormuş kendisi de, o yüzden dedim
Evet, bu da bir magazin
yani.
gelişmesi olarak dursun bu kenarda. Peki şimdi Fenerbahçe Beko'da işlerin artık düzelmeye başladığı bir şeye girmiştik. Aslında döneme girmiştik. Zenit'le karşılaştı Fenerbahçe Beko. Zor bir maç olacağını söylemiştik öncesinde konuşurken hatta. 86-80 galip olmayı, galip gelmeyi başardı bu maçta. Evet, nasıl değerlendiriyorsun? Yani o Fenerbahçe için hakikaten kötü giden yani kötü giden bir şeyin gelişmenin sonu mu gelmeye başlamıştı? Çünkü arka arkaya galibiyetler geldi. Hem de yüksek skorlardan bahsediyoruz.
Sonu geldi iddialı olur. Ben bunu her çıktığım programda da söyledim. Artık ben Fenerbahçe ya da Efes için bu düzeldi, bu kötü günler bitti ya da bu iyi günler devam edecek. Öyle şeyler söylememe karar aldım. Çünkü iki takımın da belli bu sezonu inişli çıkışlı gidecek yani.
Konuşacağız biraz sonra
Onu
zaten.
kabul etmek lazım öncelikle. Ama bu az önce Efes için Olympiakos galibiyeti nasıl, hani en önemli galibiyet dediysem, burada da Fenerbahçe'nin en önemli galibiyeti bu dönem işte bence Zenit'ti. Çünkü Zenit hakikaten ligin en dişli takımlarından. Rusya'da deplasmanda hem de bayağı dolu tribünler önünde Fenerbahçe Zenit'i çok da yakın giden bir oyunda mağlup etmeyi başardı. Bak burası da çok önemli. Hani
Evet.
kopan bir maç olmadı ya da Zenit o gün kötü oynayıp hani Fenerbahçe'ye bir şans doğmadı. Fenerbahçe maçı bayağı kazıya kazıya aldı tırnaklarıyla. Fenerbahçe'nin en önemli eksiği olan mücadeleyi bir kere gördük sahada. Bu sezon başında vardı bu arada bu mücadele. Hani yok değil. Şimdi dinleyenler diyebilir Fenerbahçe nasıl mücadele etmedi? Kaç top maçı son topta kaybetti diye. Oralarda vardı ama bir böyle 6. 7. haftadan sonra Fenerbahçe bir kırılmaya başlamıştı. Artık böyle hani maç kopuyor gidiyordu. Fenerbahçe sahada dolaşmaya başlıyordu son çeyreklerde. Onu attığını gördük üstünden. Fenerbahçe'nin çok net şekilde ve artık ağırlığını koyabiliyordu oyuna. Yani çok hayati bir galibiyet aldılar. Şey için demiyorum, işte bu sezon sonunda playoff yapması için önemliydi falan demiyorum. Hayır, Fenerbahçe geçiş döneminde bu tarz maçları kazanma yetisini sağlarsa yani kendi bünyesinde, asıl önemli mesele bu yani. Hani böyle dişli takımları deplasmanda mağlup edebilecek oyunu oynuyorsanız, bu sizin oyununuzda bir yön gösterici olur ki Saša Đorđević'in de aradığı buydu zaten. Hani oyununu arıyordu Saša Đorđević ve bu maçlar çok hani turnusol etkisi yaratabilecek maçlar. O yüzden çok önemli bir galibiyet.
Peki o halde içinde bulunduğumuz hafta olan 15. haftaya geliyoruz. Şimdi çift maç haftasındayız. Biz bu podcast'i çarşamba günü çekiyoruz. Muhtemelen perşembe yayınlayacağız. Şimdi takımlarımız ilk mücadelelerini verdiler. Bizim için güzel bir hafta oldu. Çünkü iki temsilcimiz de galibiyetle döndüler. Anadolu Efes Bitci Baskonya ile karşılaştı. 87-72 galip geldi. Fakat maçın belli bir yerine kadar, özellikle hani üçüncü çeyreğe kadar diyebiliriz. Acaba kayıp mı edecek Baskonya'ya karşı dedirtti gerçekten. Sonrasında toparladı. Hani daha bir kendi ritmini buldu diyebiliriz. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi hem bu sefer sana katılmayacağım.
Ha.
Şöyle, Baskonya ritmini kaybetti yani. Efes'i ben dün gene beğenmedim bu arada kazanmasına rağmen. Baskonya'nın gücü belli, kapasitesi
Baskonya'nın nefesi
belli.
yetmediği için diyorsun.
Baskonya tamam tabi bunda Efes'in hiç mi katkısı yoktu? Efes azıcık vitesi yükseltince, Baskonya da maçın sonunda yorulunca ortaya doğal olarak bu sonuç çıktı. Maç 3 çeyrek üstünden oynansaydı belki de Baskonya maçı daha kazanılabilirdi yani. Burada Efes'in kadro derinliği, kadro kalitesi, tecrübesi yani her şeyi öne çıktı. Ama iyi mi oynadı Efes? Hayır. Kötü mü oynadı? Ona da hayır. Ama
Tam bir Efes gibi oynamadı
ne
diyorsun.
Efes? Hayır. Efes gibi asla oynamadı. EuroLeague seviyesinde bir oyun ortaya koydum. Bence o bile tartışılır yani.
Ya bu sene zaten yani bu dönem genel olarak öyle bir performans koyduğu maç çok sayılıdır Efes'in şu zamana
Ya
kadar.
işte Barcelona maçında
Evet, Barcelona
mağlubiyet var
maçı.
ama oradaki performans çok üst düzeydi mesela. Hani rakip mi seçiyor oyuncular, ona göre mi şekilleniyor oyun bilmiyorum ama Efes galibiyete rağmen beni hani çok rahatlatmadı. Şunu diyemedim yani Efes bundan sonra önüne bakar, maçlarını kazanır bu oyunla açıkçası demedim. Ama tabii ki önemli bir galibiyetti çünkü Efes'te şey olmuştu. Arka arkaya bir hafiften şeye girmişti yani mağlubiyet serisine girecekti bu da.
O yüzden
Gelse
bunu
de
kazanması
playoff
önemliydi.
potasından da iyice uzaklaşacaktı. Tamam sezonun ortası belki ama dediğim gibi psikolojik olarak bir hedefsiz kalmak her şeyi sıkıntıya sokabilir. Yani Baskonya'da deyince orada da bir şey var. Hafif değineyim Baskonya'da görmüşken. Ya Wade Baldwin
Ah canım Baskonya, eski Baskonya.
küçük bir Mike James'e dönüşme sevdası içinde. Bu kafayla giderse hiçbir şey olmaz kendisinden.
Çok agresifti
Geçen
gerçekten.
sene övgüler yağdırdığım Wade Baldwin'i hiç beğenmedim. Tamam maçta bakarsan istatistik kağıdına her şey de var. Ama yani böyle oyun sağlıklı bir oyun değil. Her şeyi ben yapmalıyım oyun tarzı. Bunu da tabii tek suçlu Wade Baldwin mi değil. Baskonya çok kötü bir takım kurdu etrafına Wade Baldwin'in. Hani beklentilerden uzak. O da muhtemelen onun hırsını yaşıyor. Bence sinirli olmasının sebebi de o. Hani takıma bir şeyler vermeye çalışıyor. Ama etrafında onu destekleyecek kimse yok. Ama bu da şey demek değil tabii. Topu al tek başına oyna değil. Basketbol takım oyunu. Böyle bir yere varamazlar yani.
Peki o zaman değerlendireceğimiz son maça geçelim. Fenerbahçe Beko ve Maccabi Tel Aviv karşılaşması 90-79 yine yüksek bir skorla Fenerbahçe Beko'nun galip geldiği bir maçtı. Çok güzel bir mücadele ortaya koydu gerçekten Fenerbahçe Beko. Hücumuyla öne çıktı. Yani Maccabi Tel Aviv'in savunmasının çok zayıf olmasının da bir etkisi olabilir ama Fenerbahçe bence hücumuyla o savunmayı zayıflatmayı da başardı. Ben öyle değerlendiriyorum. Bilmiyorum sen neler dersin. Yani keyifli bir maçtı gerçekten ve yine bizi sevindiren galibiyetlerden oldu. Çünkü Fenerbahçe yine arka arkaya galibiyet serisi elde etmiş oldu bu maçı da kazanarak.
Yani Maccabi şimdi söylediklerin doğru. Hani hem Fenerbahçe'nin hücumu Maccabi savunmasını yaraladı hem de Maccabi savunması zaten zayıftı ama pay olarak konuşursak mesela oran olarak ya Maccabi savunmasının natural zayıflığı daha da öne çıktı. Yani tam Fenerbahçe hücumları iyiydi ama Maccabi gerçekten rezil bir savunmayla oynuyor bu sene. Onun etkilerini yiyoruz. Şimdi şeyde konuştuğumuz aslında Monaco maçına tamamen benzer bir maç Fenerbahçe için. Aynı stilde takımlar. Aynı maç aslında. İki takım da atarak birbirini yenme gayretine düştüler. Ama şunu fark ediyoruz. Şimdi Monaco maçında bunu çok masaya yatıramamıştık. Hani şey olarak. İlk böyle bir maçtı. Çünkü hani dedik ki Fenerbahçe atarak mı kazanma stratejisinde artık. Yoksa maç mı oraya götürüyor Fenerbahçe'yi? Şimdi az önce de söyledim maç oraya götürüyor. Çünkü o zaman öyle düşün. Ama Zenit'e karşı bakıyor 86 atıyor Fenerbahçe. Şimdi buraya geliyoruz 90 atıyor. Demek ki Fenerbahçe'deki son strateji şu yönde Saša Djordjević için. Biz atarak kazanabiliriz. Atalım. Ne bulursak atalım. Ondan sonra savunmaya bak. Tabii savunma çok önemli ama önce atma derdinde Fenerbahçe. Şimdilik bu stratejileri iyi gidiyor görünüyor ama şunu da görmek lazım. Şimdi oynadığınız takım burada Zenit'i ayrı tutuyorum. Zenit savunması da sert bir takım. Ama hani bazen o anlık performanslar da yanıltıcı olabilir. Monaco ve Maccabi ligin çok iyi savunma takımlarından sayılmaz. Monaco'nun bir efsane CSKA Moskova savunması var gerçi. O da rastgele yani denk gel oldu biraz. O yüzden hani aldatıcı olabilir bu takımda. Şimdi sert savunma yapan takımlar karşısında Fenerbahçe bunu nasıl Bakalım revize edecek bu oyun planını. Onu görmek lazım. Eğer onlara da atmayı başarırlarsa bu arada, hani bu plan doğrultusunda Fenerbahçe için çok çok iyi şeyler konuşmaya başlayabiliriz yakın zamanda. Ama dediğim gibi ben bunlardan artık uzak duruyorum. Hani olduğu zaman söyleriz, oldu etti. Rivayetlerde veya kehanetlerde bulunmayacağım. Çünkü hep beni şaşırtıyorlar yani.
O zaman şimdiki sorumu hiç beğenmeyeceksin belki. Şimdi çift maç haftasında olduğumuzu söylemiştik. Biz bu podcast'i yayınladığımızda Perşembe günü Fenerbahçe Baskonya ile karşılaşacak. Yine aynı gün Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu maçlardan nasıl bir sonuç gelir? Bir tahminin var mı? Onu bir alalım.
Ya şöyle Efes, pardon, Fenerbahçe'nin normal şartlarda Baskonya'yı yenmesi lazım. Çünkü Baskonya'nın hücumu da çok kaliteli değil.
Evet.
Atarak kazanabilirler. Hani tabii ama her sonuç çıkar bu arada. Ben yani %100 Fenerbahçe kazanabilir demiyorum ama bekliyorum yani. Ya Efes Maccabi Tel Aviv'e kaybedebilir bu arada.
Neden öyle dedin?
Çünkü Maccabi gününde olduğu zaman çok atabilen bir takım. Efes'i ben bu sene savunmadaki gayretini çok yeterli bulmuyorum. Efes'in hücum performansı eğer beklenenin altında kalırsa Maccabi kazanabilir. Çok ortada bir maç yani. Hani şey demem. Efes rahat geçer ya da şey yok, Maccabi de kazanabilir yani. Ama izlemesi zevkli bir maç olacaktır muhtemelen.
Tamam, o zaman tam bu en son söylediğinden alayım. Hani Anadolu Efes'in savunmadaki performansını iyi bulmuyorum dedin. O zaman şöyle bir genel değerlendirmesini yapalım istiyorum temsilcilerimizin. Anadolu Efes. Yani genel olarak şimdi şöyle bir şey var. Bu aslında bizim hani takip ettiğimiz diğer işte podcastlerde ya da spor yayınlarında da sıkça söylenen bir şey. Sen de bunu çok dillendiriyorsun diğer platformlarda yaptığın yayınlarda. Bir dengesizlik söz konusu hakikaten. Yani bir hafta geliyoruz, ha iyi oldu, işte Anadolu Efes güzel bir performans sergiledi diyoruz. Bir sonraki hafta yok hani olmadı, demek ki daha işler düzelmemiş diyoruz. Yani bir şeye oturamamış hakikaten, daha henüz bir düzene dengeye oturamamış görünüyor. Hani neden böyle? Ben hani bu soruyu daha önce de sormuştum ama yinelemek istiyorum. Yani takım aynı takım. Bu ruhsuzluk neden? Bu enerjisizlik neden? Bu dengesizlik neden olabilir? Bir de sence hani şey için erken mi? Anadolu Efes acaba bu seneyi artık tamam bu sene de böyle oldu deyip bir şeye mi bırakmalı? Kenara mı bırakmalı? Yoksa hala işte playoff için ya da hala şampiyonluk için bir umut var mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
Çok bu zor bir soru. Hep zaten hani hakikaten konuştuk da bunun üstüne. Ya playoff için, şampiyonluk için umut her zaman var. Siz işin ucunu bırakmadınız. Ama ben şahsi kanaatim, tam bu kolay bir seçim değil ama ben Efes'in biraz bu sezonu kenara bırakmasını doğru olacağını düşünüyorum yani. Hani bir bakalım tabii 3-4 maç daha geçsin. Böyle daha 20. haftalara yaklaştığımızda ne olur? Belki de arka arkaya seri galibiyetler bir ivme gelir. Başka şeyler konuşuruz ama böyle gidecekse hani 3-5 maçta Efes'in bir kere oturup sezonu komple bir değerlendirmesi lazım ve geçiş sürecini değerlendirmesi lazım. Bu seneyi de bir geçiş senesi olarak kabul etmesi lazım. Ha, EuroLeague şampiyonu Apoleti ile bunu yapmak kolay değil. Hani taraftara karşı işte diğer, ama bunu en azından dışarıya yansıtmayabilirsiniz ama içeride kafanızda yeni sezon yapılanmalarına daha çok ağırlık verebilirsiniz ve bu takımın içindeki temel dinamik sorununu çözmeye odaklanabilirsiniz. Yani maç maç gitmektense daha derin konuları masaya yatırmak Efes'in bence daha lehine olacaktır. Sonuçta şampiyonluk kazandınız, ikincisini kazanabilir misiniz bu sene? Bu oyunla imkansız. Yani bu oyun düzelmiyorsa da şampiyon olmayacaksanız nereye gideceksiniz? Final Four mu? O da zor. O yüzden hani bence kendi içinde bir Ergin Ataman'ın özellikle kafasında bence sezonu kurtarmak yerine daha uzun vadeli planları kurtarmaya yönelmesi mantıklı olur gibi geliyor. Ama söylediğim gibi bunu hani bir 3-4 maç daha beklemek lazım.
O zaman tekrar soracağım sana bu soruyu. Yani tekrar bir masaya yatıracağız. O halde Fenerbahçe Beko ile ilgili genel değerlendirmelerini almak istiyorum.
Ya
Şimdi
istersen ondan önce Efes'i de şey yapayım, biraz bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Yani neden böyle dedin ya, oraya da geleyim. Onu sezon başından beri işte sen dedin, yayınlar falan, yani sadece bizim değil. Kim bununla ilgili yayın yapıyorsa neden böyle? Ya herkes soruyor ama belirli bir neden olmadığı için bunun çözümü de yok. Yani bunu bilen herhalde soyunma odasındaki oyuncularla Ergin Ataman.
Elbette yani bizimkisi
Yok
spekülasyon.
hani bilen derken yani oradan bir şey var. Hani Onu da kimse tahmin bile edemez.
Artık hani ne oldu, neden bu kimya bozuldu oyuncular arasında, belki de bir şey
Yani
yaşandı,
bilemem,
biz
Vasilyevski
bilmiyoruz.
için belki komşusundan şikayeti vardır. Uyuyamıyordur. Hani
Senin gibi mi?
mesela yani Shane Larkin'in başka kafasında sorunlar vardır. Bryan Dunstan çocuklarını sevmek istiyordur. Ne bileyim hani bunu yani bizim görebileceğimiz bir sorun yok
Elbette, tabii.
temelde yani.
Doğru. İşte o yüzden zaten ben de anlayamıyorum ya. Peki o zaman Fenerbahçe Beko'yla dediğim gibi devam edelim. Şimdi biz geçen sene çekmeye başlamıştık. Geçen sezon çekmeye başlamıştık bu podcast'i. Şimdi şöyle bir şey vardı. Ben Anadolu Efes maçlarını seyrederken, özellikle başlarda, yani hani bu zamanlarda diyelim, sezonun bu zamanlarına denk gelen dönemlerde daha ki bir keyif alıyordum. Fenerbahçe maçlarını izlerken biraz daha sıkıldığımı fark ediyordum. Bu sezon bu tam tersi oldu benim açımdan. Şimdi Fenerbahçe Beko'nun maçlarını çok daha heyecanlı ve keyifle takip eder oldum. Hatta bazen şimdi dün mesela böyle bir şey oldu. Yani Salı günü bu çift maç haftasında 15. haftada aynı anda iki maç, yani 15 dakika arayla başladı. İşte birisini bilgisayardan açtık, birisini televizyondan. Benim gözüme Fenerbahçe'ye kaydı daha çok. Yani orayı daha çok izlemek istedim. Şimdi Fenerbahçe Beko'da şeyi görüyorum. Bu Georgevic ile takımın kimyasının artık yavaş yavaş oturmaya başladığını hissediyorum. Tabii belki erkendir. Hani biraz daha yine dediğin gibi 20. haftaya doğru bir bakmak gerekiyordur. Bir 3-4 maç daha geçmesi gerekiyordur ama hani Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyun genel olarak bana izlemesi daha bir zevkli geliyor. Sen ne dersin? Yani o takım kimyası, özellikle bu yine başka platformlarda çokça dillendirildi. İşte oyuncuların mesela Georgevic'e güvenmediğine dair. Sanki bu güven duygusu artık kazanılmış, bir kimya oturmuş gibi görünüyor. Sen ne dersin?
Yani oyuncular Georgievic'e niye güvenmiyorlarmış? Öncelikle onu bilmiyorum ben.
İbrahim Kutluay'ın bir yorumuydu
İşte
hatta.
şimdi yorumu yapan İbrahim Kutlay. O kulübün sembol isimlerinden biri olduğu için belki hani bildiği bir şey vardır yani duyduğu bir şey. Ben o yüzden hani ben kendi adıma bilemem.
Ya öyle
Neydi?
yansıdığını söylemişti. Yani direkt
Ha bir de
bilgi
tabii
olarak
o
değil. Bana
oyun.
geçen hani şey o
Ha,
demişti.
tamam işte de adam yılların basketbolcusu
Kesinlikle.
anlıyordur yani. Ben bilemem o kısmını şimdi açık söyleyeyim yani. Bana öyle gelmedi açıkçası. Bana şu geldi yani. Ben iki tarafında ne oynayacağını, ne oynatacağını bilmediğini düşünüyordum. Yani Fenerbahçe oyuncuları toplama bir kadro. Çünkü yeniden yapılanma var. Başlarında beklenenden farklı bir koç. Belki Georgevic bile Fenerbahçe'de olacağını beklemiyordu bu sene. Öyle öyle olunca bir bocalama süreci normal görünüyor. Ama bocalarken biraz fazla boğuldu Fenerbahçe. Büyük eleştirilerin gelmesi de ondan. Bir oyun artık belirlemeleri gerekiyordu. Yani kaç hafta olmuştu. Ama geç de olsa bir oyun belirlediklerini ben düşünüyorum. İşte atarak kazanmak. Sana da o yüzden Fenerbahçe'yi izlemek zevkli geliyor. Çünkü herkes gibi, ya herkes demeyeyim ben öyle oyunları o kadar yani sevmiyor değilim de ben daha çok taktik strateji
Evet, sen biraz
adamıyım.
daha evet savunma oyunlarını seviyorsun. Ben hücum
Şimdi
oyunlarını seviyorum.
NBA izleyen herkes gibi ya herkesin sevdiği gibi bir oyun oynuyor Fenerbahçe. O yüzden NBA ne kadar izlemesi zevkliyse Fenerbahçe işte Maccabi, Monaco'yu böyle takımları izlemek de gayet zevkli. Bir kere onun sebebi o hani bence. Yani şimdi düzeldi düzelmedi kısımlarını bilemem ama hep söylediğim bir şeyi tekrar yinelemek istiyorum. Georgiev için bu son şansıydı. Avrupa sahnesinin en üstünde bulunmak için son şans. Fenerbahçe'den talihsiz bir şekilde gönderilirse sezon ortasında özellikle bir daha böyle ayarda kulüp bulamaz. Onun farkına vardı bence Georgevic ve ne kadar önemli bir noktada durduğunu keşfetti. Artık bundan sonrasının kariyeri için ya büyük bir çöküş ya da önemli bir adım olacağını düşün. Oyunculara da bence bu enerjiyi aktarmayı başardı şimdilik. Kimya bu yüzden yükselmiş gibi görünüyor. Ama ve yeni takımlarda çok dikkat edilmesi gereken bir şey de var. Bir anda ivme tersine dönebilir.
Evet, işte o yüzden dedim erken diye. Peki senin Fenerbahçe için hep söylediğin, hatta Sporosfer'le yaptığınız Salon Işıkları programında Buğra Balaban'ı konuk etmiştiniz. Şimdi sen hep Fenerbahçe'nin bir numarada eksiği olduğunu söylüyordun ve buraya bir transfer gelmesi lazım. Yoksa Fenerbahçe'nin işi zor diyordun. Ama Buğra'ların Buğra'lar aynı fikirde değil burada. Buğra Balaban sana katılmadı. Buna gerek olmadığını söyledi. Bu konuda bir şey biraz açmak ister misin?
Tabii herkesin kendi görüşü. O zaman da konuştuk. Ya gerek olmadığını şimdi şu son 3 maçı izleyen biri olsa Buğra Balaban'a katılır. Çünkü orada De Colo'nun yani Pierre'in ve hatta şeyim uzun zaman zaman orayı çok iyi oynadığını gördük. Ama 10 haftaya bakalım. Bu sefer de dersin ki bu takım bir numara için bas bas bağırıyor yani. Bence hala bağırıyor. Çünkü o performansların sürdürülebilirliğini tahmin edemiyoruz şu anda. Belki de çok iyi olabilir. Ama olmadığı dönemde kime dönüp bakacak kenarda Fenerbahçe o var. Ya da İsmet'i dediğim gibi İsmet'i kullanmayı düşünmeliler yani. Eğer transfer yapmayacaklarsa oyunun içine dahil etmeleri lazım. Çünkü hepsi devşirme bir numaraların Henry hariç. O yüzden de De Colo mutsuz görünüyordu mesela point guardken.
Evet.
3-4 hafta
O
öncesine
kesin
kadar.
de evet.
Ama şimdi iyi görünüyor. Yani ya takımda bunu konuşarak çözdüler ya da bu dönemlik bir şey. Artık hani onun riskine girecekse Fenerbahçe zaten girsin buyursun. Ama ben olsam bir transfer yapardım ya da İsmet'i dahil ederdim oraya.
Peki o halde şimdi bu 9. haftadan şu an geldiğimiz sürece kadar inişlerini çıkışlarını düşünürsek hangi takımları değerlendirmeye almak istersin? Temsilcilerimizi konuştuk.
Ya aslında uzun da bir program yaptık. Ben kısaca hemen aklım. Barcelona lider gidiyor. Bir kere onları almak isterim. Ya. Çünkü çok eksiği var takımın. Çok fazla maçları uzatmaya son topa gitti. Ha yenildiler ha yenilecekler dedik. Ama çok az mağlubiyet alarak ilk sırada devam ediyorlar. Gerçekten geçen senenin devamını oynayan bir takım görüyoruz Barcelona'da. Hiç düşmediler. Onları bir kere tebrik ediyorum. Ya beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben Yasikevicius'u da çok oyun olarak değil ama belki karakter olarak çok eleştirdiğim bir şeylerini eleştirdim ama Barcelona iyi oynuyor açıkçası. Yani iki mağlubiyet kolay değil.
Sadece 2 mağlubiyet, evet.
Ondan sonra tabii ki ben şampiyonluğun diğer adayı Real Madrid. Benim adayım daha doğrusu. Oyunlarını beğeniyorum. El Clasico'da Barcelona'ya kaybettiler ligde ama
Bu arada Pablo da Covid olmuş. Geçmiş olsun dileyelim
ya
kendisine.
hocayı
Dünkü
bilen, beni
maçta kendisi
tanıyanlar bilir.
yoktu.
Ben hocayı çok severim. Aynen geçmiş olsun diyelim kendisine.
Onun gençliği diyebileceğimiz
Thomas
yardımcısı
Hurtel'den
vardı.
uzak durmasını söylemiştik kendisine. Sezon başında transfer etmesinin bile hata olduğunu söylemiştik. İşte Hurtel'den de Covid kapmıştır muhtemelen. Hurtel de yoktu dün. Rahmet bu arada rahat bir galibiyet Alba Berlin'e karşı. Ha, şunu söyleyecektim. Şimdi aklıma geldi. Az daha unutuyordum. Avrupa'nın en iyi 4 numarası parkelere tekrar döndü. Kimse darılmasın, gücenmesin. Anthony Randolph uzun süren sakatlıkların ardından dün Real Madrid formasıyla tekrar gördüm kendisini. Çok heyecanlandım.
Evet doğru.
Randolph kim bilmiyorum bana katılsın katılmasın Avrupa'nın en iyi 4 numarasıdır. Bundan sonra onu seyredebilecek olmak tekrar hoş bir şey olacak yani basketbol severler için. Başka Milano. Milano büyük çöküş.
Ama
Hızlı
hala 3.
başlangıcın
sırada.
ardından olsun ama son haftaların tamamen herkese kaybeden takım oldu Milano. Bunda da tabii ki sakatlıkların etkisi var. Orada da transfer istiyor. Ettore, Messina bir transfer de geldi bu arada zaten. Ben Bentil Bahçeşehir Koleji'nden Milano'nun yolunu tuttu. Tam demiştim Ben Bentil artık ayakları yavaş bir oyuncu. Buralarda kontrat bulamayacak herhalde diye Panathinaikos sonrası ama Milano'da bir şans getirdi ona sakatlıklar. Ya Milano hala kısa transferi falan da istiyor. Orada bir çöküş var. Bakalım Messina bu çöküşü durdurup tekrar Milano'yu çıkışa geçirebilecek mi? Onu merakla bekliyoruz. Sezonun hayal kırıklıklarından şu ana kadarki yani şöyle söyleyeyim. Tabii az önce konuştuk. Baskonya kadro olarak büyük bir beklenti vermiyordu bize ama gene de ben bu kadar da oynamalarını beklemiyordum.
Evet, tabii ben buna daha çok üzüldüm senden.
Hocayı da gönderdiler. Ben Nevan, ya bu da herkes sevmiyor diyecek şimdi dinlene. Ben Nevan Sipa'yı da sevmem. Çünkü oynattığı basketbolun çok antik olduğunu düşünüyorum. O yüzden hoca kalsaydı daha iyiydi
Bence
İvanoviç.
de kesinlikle katılıyorum.
Ondan sonra yani başka söyleyebileceğim takım şöyle hani performansları düşünüyorum. Yani dedik bahsettik yani Olympiakos 4. sırada buraları hak ediyorlar. Ben Unix Kazan nal toplar diyordum ama
Evet,
onlar bir
seni utandırmaya devam ediyorlar.
gazla yukarılara doğru ittiler. Kadroları da fena değil. Ama ben o yapının tutmayacağını düşünmüştüm. O kadar birbirinden uyumsuz karakterin olması. Ve Perasovic'i de bu sefer severim. Çok severim insan olarak. Ama hocalığında bir düşüş vardı onun. Belki Unix onun yani toparlanabileceği yer olarak şu an uygun bir ortam gibi görünüyor. Kendisine de başarılar diliyorum. Diğer takımları da artık hani zaman geçtikçe dediğim gibi diğer haftalarda değerlendiririz ama buradan son söylemek istediğim de dört yapraklı yoncalar artık soldu. Yaprakları 3'e hatta 2'ye düştü. Panathinaikos resmen yokları oynuyor. Sezon başı demiştim hani zaten son dönemin en kalitesiz Panathinaikos kadrolarından biri diye ama bu kadar da olmaz be kardeşim yani. Burada taraftar şu anda sorun şey düşmüş durumda yani.
Giymeye devam edecek misin yine de?
Tabii ki ben her zaman Panathinaikos taraftar olduğumu hiç kimseden saklamadım ama böyle olmaz yani. Bu takım sahipsiz değil. Buradan da yetkililere seslenmek istiyorum. Bu takımın taraftar sahibidir. Ayaklarını denk alsınlar. Şaka bir yana gerçekten çok kötü bir performans
Maalesef.
var Panathinaikos cephesinde de. Bakalım neler olacak. Onlar da muhtemelen sezonu zaten yok sayıyorlar artık da. Bu sezonu kurtarmak için bir hamle yaparlar mı sezon arasında ya da
Nasıl
direkt
ya
bu
da nasıl
sezonu yok mu
hazırlanırlar gelecek
sayarlar?
döneme? Evet.
Bakalım göreceğiz.
Peki Burak, çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Özlemişiz gerçekten böyle EuroLeague'le ilgili konuşmayı. Sen aslında konuşuyorsun. Başka platformlarda dediğim gibi Sporosfer'de ama ben çok özlemişim gerçekten. Yani umuyorum yine bir sonraki programımızın arası bu kadar uzun olmaz. En azından şimdi yarın biz maçları yine izleyeceğiz. Çok geçmeden bir program daha yaparız. Hem de diğer hani konuşmadığımız takımları daha detaylı maç maç belki konuşmaya devam ederiz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
Yani şöyle tabii ki başka platformlarda senin dediğin konuşuyor ama bu kadar uzun hiç EuroLeague konuştuğum bir yer yok açıkçası. Ben böyle detaylı konuşmayı hakikaten özlüyorum program olmadığında. Avrupa basketboluna yani şurada önem veren kaç kişi kaldık
Evet.
hakikaten. Herkes artık Z kuşağı NBA çocuğu. O yüzden programları da o yüzden değerli de buluyorum hani şey açısından. Avrupa basketbolunu böyle masaya uzun uzadıya yatırması açısından benim için de keyifli bir sohbet oldu. Yani elimizden geldiğince tabii ki süreleri iki program arasındaki süreyi kısaltmaya çalışacağız ama ben hala sen daha şeydin böyle hani sezon başından beri söz vermeye çalıştın işte yapacağız edeceğiz diye ben hala o sözü veremeyen taraftayım. Hala da veremiyorum ama bu demek değil ki dinleyenlerimiz bizi terk etsin. Hayır. Biz ne olursa olsun 10 hafta çekemesek de 11. hafta 10 haftayı değerlendirerek
Tabii
tekrar
ki.
dönüşümüzü yapacağız. Bu program sürecek. Hiç merak etmeyin.
Elbette. Biz
Bizi
dinleyicilerimiz de bizi yalnız bırakmıyor zaten. Böyle
evet.
kemik bir kitlemiz var, onun farkındayız. Çok teşekkür
Bizi
ederiz bunun için.
dinlemeye devam edin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.
O zaman hoşça kalın, basketbolda kalın. Görüşmek üzere.